Ayrım 5, sayfa 77. Kontrgerilladan derin devlete. Derin devlette ilk karşılaşma. 15 Temmuz 1993 saat 18.30. Nöbetçi Yaver'le yan yana ama konuşmadan Cumhurbaşkanı'nın koridorun sonundaki çalışma odasına kadar yürüdük. Yaver kapıyı açtı, misafirimiz geldi dedi, beni buyur etti. Cumhurbaşkanı Demirel ayaktaydı, elimi sıktı. Karşı duvarın önünde Evren'in çalışma masası. Aynı yerde, üzerinde tek bir kağıt parçası bile yok. Anlaşılan Demirel kullanmıyor. Belki resim çektirirken oturuyor Evren'in Özal'a, Özal'ın Demirel'e bıraktığı koltuğa. Masanın hemen sağ tarafında Özal'ın oyuncağı bilgisayar. Demirel'in elini sürmediği aygıt. Daha önceki iki cumhurbaşkanına hizmet veren masada oturmuyor cumhurbaşkanı. Geniş, ayakları kısa, büyükçe bir koltukta oturuyor. Önünde dikdörtgen bir masa, yanında telefonlar. Masanın iki yanında Demirel'in koltuğunun sağında ve solunda iki küçük koltuk. Solundaki koltuğu gösterdi, oturdum. Yaver'e çay göndermesini söyledi. Nöbetçi Yaver kapıyı kapatmıştı ki Demirel sağ eliyle henüz gözden yiten Yaver'i göstererek "Devlet bunlar" dedi. Ordu öyküleri. Demirel daha konuşmaya başlamadan Yaver'i göstererek "Devlet bunlar" demekle neyi anlatmak istiyordu? Doğrusu cümleyi ve anlatmak istediğini o anda yorumlayamadım. Şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Demirel'in TSK ile ilgili görüşlerini kimi özel kimi resmi toplantılarda dinlemiştim. Kimi komutanları tabii darbe yapanları ordudan soyutlayıp orduyu överken darbe yapan komutanlara salvolar yağdırırdı. Devlet bunlar diyerek askerleri kafasında ayrı bir yere mi koyuyordu? Yoksa ordunun bütünüyle her zaman ve her yerde devleti elinde tuttuğunu mu söylemek istiyordu? Ya da siyasal yaşamı boyunca yatsıdığı bilinen bir olguyu artık kabulleniyor muydu? Demirel şaşırtıcı söylemine bir şey eklemedi, ben de soramadım. Eve geldiğimde hala "devlet bunlar" cümlesindeki gizemi çözmeye çalışıyordum. Küçük yazı odamdaki dosyalardan notlarımı çıkardım. Bu küçük cümledeki gizemi çözmeyi önümüzdeki günlere bıraktım. Ve Demirel'in ordu ile ilgili öykülerini bir gün lazım olur diye bir kenara ayırdım. İşte Demirel'den bir ordu öyküsü. Bana 1981 Mart'ında, 12 Eylül darbasından sonra siyaset yapamadığı ilk yıllarda, çeşitli milletlerin parlamenterlerinden 20 kişilik bir heyet gelmişti. Sekreter ve yardımcılarıyla birlikte 40 kişi. Soru sordular, dediler ki, "Biz bütün yerlerde konuştuk, sizinle de konuşmak istiyoruz. Sizin memlekette ordunun ikide bir devlet idaresine el koyması, ordunun ilahi bir hakkı mıdır?" Ben onlara hayır veya evet demedim, şöyle cevap verdim. "Siz Hristiyansınız, biz Müslümanız. Tek Allah'a siz de inanırsınız, biz de inanırız. Allah tektir. La ilahe illallah. İhlas suresinin birinci ayeti, kul hüvallahu ehad der. Allah tektir. Öyle olunca hepimizi aynı Allah yarattığına göre şimdi diyelim ki Allah Alman milletini yaratmış, onlar bir ordu kurmuşlar. İngiliz milletini yaratmış, onlar da bir ordu kurmuşlar. Türkiye'ye gelince Allah evvela orduyu yaratmış, sonra haşa, Allah hatadan münezzehtir, bakmış bir eksiklik oldu. Bunlar için de bir millet yaratmış." Adamlar birbirlerine baktılar, bastılar kahkahayı. Demirel 1991'de orduya nasıl baktığını irdeliyor. Bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin bu devletin içindeki yeri nedir? Silahlı kuvvetler millet iradesinin üstüne değil, millet iradesinin emrindedir. Türkiye'nin müesseseleri, yerlerini, görevlerini, yetkilerini çok iyi anlamış olsalar hiçbir problemimiz olmaz. Ama kurumlar kendiliklerinden kendilerine yer, görev, yetki farz ederlerse o zaman curcuna başlar. O zaman o devlet değil, kargaşa olur. Bizim devletteki sıkıntılar da oradan geliyor. Efendim, İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine göre... İyi ama o kanunun bir de 43. maddesi var. 35. madde cumhuriyeti korumak ve kollamak derken 43. madde siyasetle uğraşmayın diyor. Aynı kanunda 35. maddenin öyle anlaşılamayacağı yazılı. Ama Türkiye bunları alkışladığı için müdahaleler oluyor. Sonra da zararını çekiyor. Bunlar açık açık tartışılmıyor da benim çırpınmam odur. Gelin hiçbir kötü niyete katılmadan, kimseyi kötülemeden bunları tartışalım. TSK'yı küçük düşürmek kimsenin aklından geçmez. Görevi bu olsun demek kimsenin aklından geçmez. TSK'nın yeri, görevi, yetkisi çok iyi tayin edilmeli. Bakınız, bugün TSK'nın kime bağlı olduğu dahi muhallaktadır. Anayasa başbakana karşı sorumludur der. Bağlıdır demez. Bu anayasada bağlıdır lafı yok. İşte bu da bizim devletin büyük meselelerinden biridir. Süleyman Demirel, İslam, Demokrasi, Laiklik, sayfa 120. Kuşkusuz Demirel'in 1991'deki henüz 7. kez iktidara olmadan kendine özgü saptamaları doğrudur ve gerçekçidir. Bir soru var ki gerçeği ve doğruları gölgeliyor. Demirel 1965'te tek başına iktidara geldiği zaman 27 Mayıs 1960 müdahalesinin yakındığı İç Hizmet Yasası'ndaki altını çizdiği maddelere göre yapıldığını bilmiyor muydu? Biliyordu. 12 Mart 1971 müdahalesine kadar 6 yıl tek başına iktidardaydı. Bu maddeleri değiştirmek için parmağını oynatmadı. 12 Mart'tan sonra Demirel aralıklarla tekrar iktidara geldi 1980'e kadar. Yakındığı bu yasaları değiştirmeye girişmedi bile. 12 Eylül darbesinden sonra siyasal yaşamını sürdürdü. 1991 seçimlerinden sonra Erdal İnönü'nün SHP'si ile yeniden iktidar oldu. Başbakan oldu, bu yasaları değiştireceğini ima bile etmedi. 7 yıl görev yaptığı Çankaya Köşkü'ndeyken bu yasaların değişmesi gereğine değinmedi. 1993 yılında Cumhurbaşkanlığının ilk aylarında yaveri göstererek devlet bunlar derken neyi söylemeye çalışıyordu? Devlet bunlardan derin devlete. Demirel bana 1993'te yaveri göstererek söylediği devlet bunlar cümlesinin anlamını 2005 yılının Nisan ayında açıkladı. 1993'teki iki sözcüklü cümleyi ve bu cümlenin içeriğine ilişkin kişisel yorumlarımı 2001 yılının Şubat ayında yayımlanan Büyüklere Masallar Küçüklere Gerçekler adlı 11 ciltlik dizinin 6. kitabı olan Etekli Demokrasi'de yazdım. Devlet bunlar bir anlamda derin devletin ilk tanımıydı. 1993'ün üzerinden 12 yıl, anahtar cümleyi yayımlamamın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra Süleyman Demirel, yazar Yavuz Donat'la yaptığı söyleşilerde, devlet bunlardan derin devletin tanımına geçti. Derin devlet ordudur dedi. Sabah yazarı 2 Nisan 2005 Cumartesi günü 6 kez iktidardan giden, 7 kez iktidara geldiğini söyleyen Süleyman Demirel'in derin devletle ilk tanışmasını kendisine şöyle naklettiğini yazdı. Süleyman Demirel 14 Ekim 1974'te seçim yapıldı diye söze başladı. Seçim senato 3'te 1 yenileme seçimiyle milletvekili ara seçimiydi. Adalet Partisi senato seçiminde %47 oy aldı, milletvekili seçiminde %55. Ve Başbakan Bülent Ecevit mecliste çoğunluğu olmasına rağmen Çankaya'ya çıktı. Türkiye'yi yönetmek AP'ye düşer dedi, istifasını sundu. Sonra? Cumhurbaşkanı Koru Türk de hükümeti kurma görevini bana verdi. Mecliste 149 milletvekilimiz vardı. Ancak azınlık hükümeti kurabilirdim. MHP ile MSP dışarıdan şartsız destek verdiler. Sonra? Hızla işe başladık. Ama baktığım bir şey var. Daha önce görmediğim bir şey. Farklı bir durum. Neydi? İşte o derin devletti. Derin devletin varlığını o zaman fark ettim. Burada akla takılan bir sorunun yanıtını aramak gerekiyor. Ecevit AP'den kopardığı 11 milletvekiliyle çoğunluğu sağlayıp hükümet olduktan sonra ara seçimlerde CHP'nin hezimeti üzerine Türkiye'nin o zamana dek görmediği demokratik bir kuralı işletti. Çankaya'ya çıktı, Cumhurbaşkanı Koru Türk'e istifasını verdi. Verdi ama böyle hareket ederken acaba 149 milletvekili AP'nin hükümeti kuramayacağı gibi bir varsayımdan yola çıkmış olamaz mıydı? Demirel'in diğer partilerle MSP ve MHP ile temaslardan sonra hükümeti kurmaması o günlerdeki açıklamalara göre güçlü bir olasılıktı. Ortak bir hükümet kuramayacağını anlayan Demirel, Çankaya'yı görevi iade edebilirdi. Bu olasılık gerçekleşirse Çankaya hükümeti kurma görevini tekrar CHP lideri Ecevit'e verebilirdi ve mecliste yeterli çoğunluğu olan CHP hükümeti tekrar kurabilirdi. Fakat Demirel, Milliyetçi Cephe Hükümeti kurma yerine tek başına azınlık hükümeti kurmayı yeğledi. Azınlık hükümeti MSP'nin ve küçük parti MHP'nin dışarıdan desteğiyle kurabilir, güven oyu alabilirdi. Bu yolu seçti. Oysa MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan daha ilk gün AP azınlık hükümetini dışarıdan ama kerhen destekleyeceğini ilan etti. Demirel'e dışarıdan destekle hükümet olmanın olası zorluklarını anımsattı. Neye güvenerek hükümet olmaya talip oldu? MSP gibi bir partinin desteğiyle azınlık hükümeti olmayı nasıl göze aldı Demirel? Hala yanıtlanmayan bir soru. Ya kendine çok güveniyordu, azınlık ama tek başına bir hükümet, ortak yok. Dilediği gibi çalışacak ve ülkenin içine düştüğü ekonomik, sosyal sorunlarla terör ve anarşiyi çözümleyecek. Durumu 26 yıl sonra özetliyor Demirel. Türkiye bir topak şekere, bir kaşık yağa muhtaç, bir bardak mazot yok. 24 Ocak kararlarını aldıran gerçekler. Hükümeti kurdum diyor Demirel ama devlet işlemiyor. Sıkı yönetim var ama İstanbul'da kan gövdeyi götürüyor. Türkiye'nin pek çok yerinde sıkı yönetim var ama asayiş bozuk. Sayın komutanlar diyor, sıkı yönetimden sorumlu olan hükümettir fakat işler yürümüyor. Huzuru sağlayacağız ve bunu hukukun içinde kalarak yapacağız. Bu görevin yapılması gerekiyor. Son sözüm şudur, yapamayanlar gider, yapabilen kalır. 1979'un Nisan ayı, 1978'in Temmuz ayında ordu yönetime el koymaya karar vermiş. Ancak armudun pişmesi için bu tarihteki, adı bayrak, müdahaleyi ertelemiş. Demirel hükümet olmuş çalışıyor, komutanlarla bu söylemlerle konuşurken askerler hiçbir şeyin düzelmeyeceğinin bilinciyle müdahaleye hazırlanıyor. eski cumhurbaşkanı, barajlar kralı olduğu kadar darbelerle ünlü bir eski başbakan, her sözü edildiğinde inkar ettiği doğru değildir diye karşı çıktığı bir gerçek var. Azınlık hükümetinde Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen ve AP senatörlerinden Mehmet Yardımcı gibi sözüne inanılır AP'liler, Demirel'e Genelkurmay Başkanı Evren ve kimi komutanlarla yaptıkları konuşmalarda edindikleri müdahale olasılığıyla ilgili kanıtları aktardılar. Örneğin Erkmen, komutanların MSP gibi dinci bir partinin desteğindeki azınlık hükümetinin başarılı olamayacağını söylediklerini, seçimle gelecek tek başına bir parti iktidarının başarılı olabileceğine inandıklarını, Demirel'e aktardığını bir gazetede açıkladı. Bana da söyledi. Demirel, seçim yapmazsak ne olur diye sormuş Erkmen'e, o da şu yanıtı vermiş. Seçim yapmazsak ordunun seyirci kalmayacağı kanaati uyandı bende. Bunun üzerine Demirel Erkmen'e şöyle demiş. Hayır, biz istediklerini yapıyoruz, bize kıymazlar. Erkmen bu konuşmanın üzerinden bir hafta geçtikten sonra 12 Eylül müdahalesi oldu diyor. 12 Eylül müdahalesinden önceki günleri 12 Eylül'ü Orgeneral Kenan Evren'le birçok kez konuştum. Söylediklerini kitaplarda yazdım. Bir görüşmemizde çeşitli konulara değinirken Evren Paşa, bir iki kere ben müdahale yapacağımızı onlara bildirdim dedi ve anlattı. Bir kokteyl partideydik. DP zamanında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Celal Yardımcı'nın AP'den senatör olan kardeşi Mehmet Yardımcı ile konuşuyorduk. Ağustos ayıydı. Ben işlerin iyi gitmediğini söylüyordum. İçişleri Bakanı'nı, MSP, istifa ettirdiler. Hadi neyse. Şimdi sıra Dışişleri Bakanı'na, Erkmen'e geldi. Ama bütünüyle hükümeti ilgilendiren ulusal politikadan ötürü Dışişleri Bakanı'na bir hükümet bırakamaz. İstifa ederse eder diyemez. Hükümetin istifa etmesi gerekir dedim ve sonra ekledim. Yoksa gerekeni yapmak zorunda kalacağız dedim. Yardımcı ne demek istediğimi anladı, sarardı ve telaşlandı. Bana bu söylediklerinizi onlara söyleyebilir miyim diye sordu. Evet dedim. Bir başka notu yazmadan geçmeyelim. Bir başka vesileyle konuşurken Evren Paşa böyle uyarılarla Demirel'in istifa etmesini sağlamak istediklerini söylüyor. Ve fakat bir ek yapmayı ihmal etmiyordu. Darbeler hep Demirel'in zamanına rast geliyordu. Bu kez müdahalenin Demirel'e rast gelmemesini istiyorduk. Derin devlet eşittir asker. Derin devletin varlığını son hükümetinde fark ettiğini söyleyen Demirel, derin devletin ordunun nasıl hareket edeceğini bilecek durumdaydı oysa. Hala kontur gerilladan söz etmemeye özen göstermesine karşın 26 yıl sonra bile derin devletin kimliğini ortaya koyan açıklamaları tarihsel değer taşıyor. Demirel yasal düzenleme gerekiyordu, meclisten yasa geçiremiyorduk diyor ve ekliyor. Derin devlet derinden derine çalışıyordu. Daha sonraları başka gazetecilerin derin devlet nedir sorularına şu yanıtı verdi. Derin devlet askerdir. Demirel'in bütün anlatımları, 12 Eylül sabahı askerlerin yönetime el koyması, eşiyle birlikte Hamza Koy'a götürülüşü, askerin yönetime el koymasındaki gerçekler, derin devletin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunun kanıtı. Bülent Ecevit de kontur gerilla ile derin devleti birbirinden ayrı yorumlamıyor. İsim vermiyor ama askerin derin devlet ve kontur gerilla olduğunu hemen bütün açıklamalarında sezdiriyor. Derin devletin asker olduğunu ve ne zaman kurtarıcı rol üstlendiğini Demirel bütün açıklamalarında anlatıyor. İşleyen devlet halkın devlete olan güvenine bağlı. Bu olmazsa halkın demokrasiye olan güveni de sarsılıyor ve yönetmek zorlaşıyor. Yine derin devlet yani ordu devreye giriyor. 1980 öncesi tabloyu işleyen devlet, işleyen demokrasi, işleyen ekonomi ama bir türlü devleti işletemiyoruz diye açıklayarak derin devletin harekete geçmesine bir gerekçe vermiş oluyor. Donat soruyor Demirel'e, tek cümleyle özetlemek gerekirse derin devlet nedir? Yanıt, derin devlet normal devletin raydan çıkmış halidir. Devlet neden raydan çıkar? Korkudan. Ne korkusu? Korku. Osmanlı'nın dağılması sonucu, cumhuriyeti kuranlarda bu korku hakim. Arkadan Demirel'den yıllarca dinlediğim söylemler geliyor. 1912 Balkan Savaşı sonrasına yayımlanan Halasker Zabitan Beyannamesi ile 27 Mayıs 1960 Beyannamesinin ilk cümlesinde aynı anlayış. Hufre-i inkraz, pençe-i izmihlal. Yani ülkenin yöneticiler elinde uçurumun kenarına gelmesi, çöküşün pençesindeyiz. Osmanlı yıkılınca bu iki korku zihinlere yerleşti ve zihinlerden hiç çıkmadı. Derin devletin kökeninde bu korku yatar. Çöküşün pençesine düştük. Kalkın ey ehli vatan. Devlet çöküyor, biz kurtarıverelim. Olay budur. Derin devlet biziz. Devlet zaafa uğradığında el koyarız. Deneyimli Demirel bugüne de atıf yapıyor. 2005'te NTV'de katıldığı bir programda. Bizim ülkemizde iki devlet var. Bir derin devlet var, bir devlet. Asıl olması gereken devlet yedek. Yedek olması gereken devlet asıldır. Ve şöyle diyor. Ufak bir zorlukla karşılaşınca sivil devlet devreden çıkıyor. Derin devlet yani ordu devreye giriyor. Bir başka tanımında demokratik istikrar korunamazsa, yönetimde zaaf belirirse derin devletin devreye gireceğini söylüyor. 2002'den bu yana kafamızda kıvrılan bir soru var. Üstelik bu soru Mayıs 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Kasım 2007'deki genel seçimle daha derin kaygılara yol açıyor. Soru şu, ya laik demokratik cumhuriyetle ilgili istikrar korunamazsa, yöneticilerde laik cumhuriyete karşı zaaf belirirse? Bu sorunun, soran da yok ya, yanıtını vermiyor Demirel. Oysa 2006'larda 2007'ye kaygıyla bakanlar bu soruya yanıt arıyorlar. Derin devletin TSK olmadığını düşünen veya olamayacağını söyleyenleri yalanlayan, Demirel'in derin devletin asker olduğunu vurgulayan söylemlerini doğrulayan tanık ünlü bir isim. 12 Eylül müdahalesinin lideri, Genelkurmay Başkanı iken müdahaleyi hazırlayan eski Cumhurbaşkanı emekli Orgeneral Kenan Evren. Derin devlet ordu mudur diye sordular, duraklamaksızın yanıtladı. Sayın Demirel doğru söylüyor dedi ve derin devlet biziz, devlet zaafa uğradığında el koyarız. Bu açık itiraftan sonra sanırım derin devletle ilgili gizli servisler ve darbelerin öykülerine geçebiliriz. Ankara, Eylül 2006.